Sayfa 47. Üçüncü bölüm. Kıta hizmeti. Mustafa Kemal böylece subaylık mesleğinin ilk dönemine başlamış oldu. Bir süvari alayında yüzbaşı olarak başlıca görevi, kıtasında bulunan fakat onun modern askeri okullarda gördüğü eğitimi paylaşmamış olan öteki subaylara kendi askeri bilgilerini aktarmaktı. Bu işe ciddiyetle sarıldı ve öğretmenliğe karşı sevgisi ve kabiliyeti sayesinde kolayca başarı sağladı. Ali Fuat'la Mustafa Kemal bir süre beraber bulundular. Sonra Fuat özel bir görevle o sıralarda Türk egemenliği altında pek adı sanı anılmayan Güney Arabistanlı bir kabile şeyhi olan İbni Suud'un nezdine gönderildi. Mustafa Kemal'i de yanına almak için müracaatta bulundu fakat bu isteği kabul edilmedi. Tarih böylece bir fırsat kaçırmış oluyordu. Birbirini andıran yollarda yükselmeleri alınlarında yazılı olan bu iki insan hiçbir zaman karşılaşamayacaklardı. 5. Ordu'nun görevlerinden biri de Dürzileri denetim altında bulundurmaktı. Menşeleri bilinmeyen ve kendilerine özgü gizli bir dinleri olan bu başına buyruk özgür kavim, Şam'ın güneyindeki dağlık Havran bölgesinde yaşıyordu. Uzun süre Türk egemenliğine karşı koymuşlar, fakat 10 yıl kadar önce dize gelerek Osmanlı ordusundaki askerlik görevlerini yalnız kendi bölgeleri içinde yapmalarına müsaade edilmesi şartıyla vergi ödemeye razı olmuşlardı. Çıkan karışıklıkları bastırmak için arada Havran'a kuvvet göndermek zorunluluğu beliriyor, bu da Osmanlı subayları için bir yağma vesilesi oluyordu. Mustafa Kemal bir gün alayı Havran'a gitmek üzere emir aldığı halde kendisine böyle bir emir verilmediğini öğrenerek hayret etti ve ortada bir şeyler döndüğünü ilk olarak sezinledi. Amirine bölük komutanı olarak birliğinin başında gitmesi gerektiğini söyleyerek itirazda bulundu. Ama komutanı kaçamaklı cevap verdi. Kemal henüz staj devresindeydi, karargâhtan ayrılması doğru olmazdı. Mustafa Kemal'in tepesi attı. Besbelli işin içinde eski subayların, kurmay okulundan yeni çıkmış subaylardan gizli tutmak istedikleri bir şeyler vardı. Kendi gibi bu harekata katılmaktan alakonulmuş Müfit adında bir subay arkadaşıyla beraber aldığı emre karşı geldi ve bir Çerkes köyünün yakınlarında konaklamış olan birliğine gitti. Dipnot: Müfit, sonradan Ankara'da milletvekili olan Müfit Özdeş. Çadırları olmadığı için o gece er çadırlarında yattılar. Mustafa Kemal ertesi gün kendi yerine geçirilmiş olan subayı gördü. Bu subay ona önceki tecrübelerinden ötürü kendinin buraya özel görevle gönderilmiş olduğunu anlattı. Bununla beraber Kemal sonradan kimseye bir şey söylememeye söz verirse onlarla birlikte gelmesine müsaade edebilirdi. Neler olup bittiğini anlamak isteyen Mustafa Kemal adama söz verdi. Öğrendiği de şu oldu. Askerler ödenmesi gecikmiş vergileri toplamak bahanesiyle halktan para sızdırmaya çalışıyor, olmazsa evleri ve köyleri yağma ediyorlardı. Mustafa Kemal böyle bir işe karışmayı reddetti. Vicdanlı bir genç subay olarak Dürzileri güzellikle idare etmeyi daha uygun buluyordu. Bir köyde halkı kendisiyle arkadaşının oraya yağma için değil, yardım için gelmiş bulunduklarına inandırmayı başardı. Köyün ileri gelenlerinden birisiyle derhal bir anlaşmaya vardı. Adam Mustafa Kemal'in dediklerini yapmaya razıydı. Ama üzerlerine zulüm ve yağma için asker yollayan Osmanlı Devleti'nin istediğini yapmayı reddetti. Bir başka köyde ise bir Osmanlı binbaşısını tehlikeli bir durumda buldu ve tam vaktinde yetişti. Uzun bir konuşmadan sonra köylüler onun iyi niyetine inanarak binbaşıyı salıvermeye razı oldular. Mustafa Kemal bu çeşit olaylarla dikkati üzerine çekiyor, yeni yetişmiş subaylarda kendisine karşı saygı, eskilerde ise kuşku uyandırıyordu. Eski tip bir Osmanlı subayı, sultanın kendisinden beklediğini yerine getirmek şartıyla kendi çıkarlarını gözetmekte serbest olduğunu düşünür ve hesap vermek zorunluluğunu duymazdı. Askerliğin eğitim, taktik ve modern teknikler konusunda ilerleyebilmek amacıyla bilime dayanan bir meslek olarak ele alınması gerektiğine kafası pek yatmazdı. Bu çeşit bir subayın gözünde bu harbiye mezunu gençler kuşkuyla bakılması gereken birer zıpçıktı sayılıyorlardı. Mustafa Kemal İstanbul'a gönderilmek üzere düzülen şişirilmiş raporlara itiraz etmeye başladı. Zafer diye nitelendirilen bir hareketin aslında hiç de öyle olmadığına dikkati çekti. Düşman kendi isteğiyle geri çekilmişti. Komutan onun saflığıyla alay etti. "Sen henüz cahilsin. Sultan Efendimizin ne istediğini anlayamıyorsun." Mustafa Kemal, "Ben cahil olabilirim," diye cevap verdi. "Ama padişahımız cahil olmamalıdır ve sizin gibilerin ne olduklarını anlayabilmelidir." Dürzi köylerinden yağma edilen ganimetlerin bölüşülmesine sıra gelince, yaşlı subaylar Mustafa Kemal'le Müfit'e de pay ayırdılar. Müfit'in tereddüt ettiğini görerek ona döndü ve sordu. "Sen bugünün adamı mı olmak istiyorsun yoksa yarının mı?" "Elbette ki yarının adamı." "Öyleyse sen de benim gibi bu parayı kabul etmeyeceksin." Mustafa Kemal bu sözlerle düşüncelerini açıklamış oluyordu. Kendini de bu açıdan görmeye başlamıştı. O çevresindeki bu içi geçmiş yaratıklar gibi eski devir adamı değil, geleceğin insanıydı. Zamane adamı, çöküş halindeki bu imparatorluğun beceriksizliğini ve ahlak bozukluğunu benliğinde temsil eden insandı. Bu gibilerin davranışları karşısında Mustafa Kemal bir ahlakçıdan ziyade bir gerçekçi olarak irkiliyordu. Bunlar sadece ahlak dışı değil, daha kötüsü, artık işe yaramaz hale gelmiş usullerdi. Dürzileri yola getirmek, imparatorluğu kurtarmak gibi işler bugün şiddet, baskı ve rüşvetle başarılamazdı artık. Daha bilimsel bir yoldan, ustalık, diplomasi ve akıl kullanarak çözmek gerekti bu sorunları. Şam bu yarının insanı üzerinde bir başka yönden de derin bir etki bırakacaktı. Mustafa Kemal ömründe ilk olarak hala orta çağ karanlığında yaşamakta olan bir şehir görüyordu. Şimdiye kadar tanıdığı Selanik, İstanbul ve son olarak Beyrut hep kozmopolit yerlerdi. Çağdaş bir uygarlığın çeşitli konfor ve eğlenceleriyle canlı şehirler. Lakin kutsal bir Arap kenti olan Şam bir ahiret şehriydi. Karanlık bastıktan sonra dolaştığı sokaklar bomboş ve sessizdi. Evlerin yüksek duvarlarından ve kafesli pencerelerinden dışarı ne ses ne seda sızardı. Sonra bir gece Mustafa Kemal bir kahveden çalgı sesleri taştığını duyarak şaştı. Kapıdan bakınca içerisinin Hicaz demir yolunda çalışan İtalyanlarla dolu olduğunu gördü. Mandolin çalıp şarkı söyleyerek karıları ve kız arkadaşlarıyla dans ediyorlardı. Mustafa Kemal oraya sırtındaki üniformasıyla giremezdi. Ama içinden gelen davranışa uyarak hemen eve döndü, üstünü değiştirip geri geldi ve İtalyanların sevinçli ve sınırsız eğlencelerine katıldı. Bunun dışında her şey karanlık içinde ve hava, gerilik, baskı ve derinden derine ikiyüzlülükle doluydu. Mustafa Kemal milletinin gerçek düşmanlarının sadece yabancılar olmadığını artık anlıyordu. Türklerin bütün saldırganlıklarına rağmen yabancılardan öğrenecekleri bir şeyler vardı. Gerçek düşman kendi aralarındaydı. Onları başka milletlerin yürüdüğü ışıklı yoldan alakoyan, gelişmelerini önleyen, baskı altında tutan softalık ve yobazlık. Mustafa Kemal'in görüşüne göre Osmanlı İmparatorluğu Müslüman olmayanların cennetin bütün nimetlerinden yararlandıkları, Müslümanlarınsa cehennem azabı çekmeye zorlandıkları bir yerdi. Burada, Şam'da Mustafa Kemal kendini zindanda gibi görüyor, önüne set çeken parmaklıkları yıkıp bu ölü topluluğa hayat vermek istiyordu. Bunun tek yolu siyasi faaliyete girişmekti. Bir gün iki subay arkadaşıyla çarşıda dolaşıyordu. bir dükkanın önünde bir masa ve birkaç sandalye görüp oturdular. Dükkan sahibi onları Arapça değil de Türkçe olarak selamlamıştı. Mustafa Kemal meraklandı, içeri girdi. Bir masa üzerinde felsefe, sosyoloji ve tıp konusunda Fransızca kitaplar gördü. Dükkancıya "Siz esnaf mısınız?" diye sordu, "yoksa filozof mu?" Adam, "Esnafım ama okumayı severim," dedi. "Hele özgürlük edebiyatını." Sonra İstanbul'da ihtilalci hareketlerin beşiği sayılan askeri tıbbiyede okuduğu sırada bozguncu faaliyetlerinden ötürü hapse atıldığını, arkasından da sürgüne gönderildiğini açıkladı. Adı Hacı Mustafa'ydı. Mustafa Kemal'le arkadaşlarını birkaç gece sonrası için evine çağırdı. Mustafa Kemal yanına Müfit'i ve kendi siyasi düşüncelerine katılan daha iki subay arkadaşını alarak gitti. Ev dar, karanlık bir sokaktaydı. Hacı Mustafa kapıyı sakınarak açtı. Gelenleri içeri almadan kim olduklarını iyice görmek için elindeki gaz lambasını kaldırıp baktı. İçeride hepsi de çekinmeden konuşmaya başladılar. Hacı Mustafa çoktandır gizli bir siyasi dernek kurmak istemiş ama güvenecek arkadaş bulamamıştı. Mustafa Kemal ile arkadaşlarından ikisi ona yardım etmeye söz verdiler. Üçüncüsü ise, "Kalbim sizinle beraber ama ben çoluk çocuk sahibi adamım, benden faal yardım beklemeyin," dedi. Ötekilerin isteği üzerine onları yalnız bıraktı. Kalanlar geç saatlere kadar konuştular. Genç subaylar ihtilal uğruna can vermek gibi isteklerle coşmaya başlamışlardı. Gerçekçi Mustafa Kemal onları bu rüyadan uyandırdı. Sert bir çıkışla, "Amacımız ölmek değil, ihtilali başarıya ulaştırmak ve düşüncelerimizi gerçekleştirmektir. Bunları halka benimsetmek için de yaşamak zorundayız," dedi. Böylece 1906 yılının güzünde Vatan adında gizli bir cemiyet kurdular. Bunun önemi, bundan sonra kıta hizmetindeki subaylar arasında kurulacak olan çeşitli ihtilal hücrelerinin öncüsü oluşudur. İhtilal, artık İstanbul'da padişahın güvenlik ağları arasında değil, ancak burada kıtada gelişebilirdi. Mustafa Kemal, sözde askeri görevle gittiği Yafa, Kudüs ve Beyrut'ta cemiyetin şubelerini kurdu. Ama bu şehirler ana vatandan çok uzaktaydı. Buraları genel akışın dışında kalmış bir yer, üstelik bir Arap diyarıydı ki bir Türk ihtilalinin bu topraklar halkından toplu destek görmesine imkan yoktu. Bu hareketler subaylar arasında kalmaya mahkumdu. İhtilal için en belirli merkez gene Makedonya'daydı. Dış dünyaya daha yakın olduğu için yeni düşüncelere de daha açık olan Makedonya'da yabancıların her yerde hazır ve nazır oluşları bir yandan milliyetçilik duygularını körüklüyor, bir yandan da bu duyguların daha rahatlıkla yayılmasını sağlıyordu. Saray otoritesinin zayıflamış oluşu hareket serbestliğini kolaylaştırmaktaydı. 3 yıl önce bu vilayete bir takım reformlar sokmak isteyen Avusturya ve Rusya Rumeli'de yabancı subayların yönetimi altında bir jandarma teşkilatı kurulmasını Türklere kabul ettirmişlerdi. Bu yüzden sultanın gizli polisi Selanik'te İstanbul'daki kadar etkili olamıyordu. Mustafa Kemal ne yapıp yapıp Selanik'e gitmeyi kafasına koymuştu. Yafa komutanı onun sözde izinli olarak ayrılmasına göz yumdu. Yokluğu dikkati çekerse komutan ona hemen haber uçuracaktı. Mustafa Kemal Mısır üzerinden Pire'ye ve oradan da bir Yunan gemisiyle Selanik'e gitti. Sivil giyinmişti. Dikkati çekmeden karaya çıkabildi. Kendisini bir arkadaşı karşılamıştı. Doğruca annesinin evine gitti. Zübeyde Hanım onu görünce hem çok sevinmiş hem de telaşlanmıştı. Mustafa nasıl olur da padişah efendimizin emirlerine aykırı olarak buraya gelmeye cesaret ederdi. Mustafa Kemal, "Gelmem gerekiyordu, geldim," diye cevap verdi. "Padişah efendimizin aslında ne mal olduğunu da sana göstereceğim ama daha sonra." O gün evden hiç dışarı çıkmadı. Akşam olunca kendisini Selanik'e gelmeye teşvik etmiş olan Şükrü adında ileri düşünceli bir topçu paşasının evine gitti. Paşa onu karşısında görüverince şaşırdı ve mevkii dolayısıyla kendisine fiili bir yardımda bulunamayacağını bildirdi. Ancak ona engel de olmayacak ve girişeceği işleri hoşgörülükle karşılayacaktı. Sadece kendisini işin içine karıştırmamasını diliyordu. Mustafa Kemal istenilen sözü verdi ve yine annesinin evine döndü. Paşanın tutumuna çok canı sıkılmıştı. Gece geç vakitlere kadar uyuyamadı. Ne yapacağına, nereye gideceğine, işe nereden başlayacağına karar veremiyordu. Sabahleyin üniformasını giyerek karargaha gitti. Burada askeri rüştiyeden tanıdığı bir kurmay albayı gördü. Kim olduğunu hatırlattıktan sonra yurtsever bir adam olduğuna inandığı albaya içinde bulunduğu zor durumu anlattı. Albay ona yardım etmek için bir yol düşündü. İstanbul'a yazmasını ve birliğinin adını bildirmeden sadece genelkurmay kadrosundan bir yüzbaşı gibi hastalık izni istemesini söyledi. Bu işlemin yürümesine kendi de yardım etti. Bu hile umdukları sonucu verdi ve Mustafa Kemal 4 aylık bir hastalık izni kopardı. Böylece Selanik'te kalıp serbestçe dolaşabilecekti. Yine de başta karşılaştığı aksiliklere canı sıkılmış ve kendi gibi düşünen subaylar arasında bile planlarına pek uymayan akımlar sezmiş olduğu için ihtiyatı elden bırakmıyordu. Bununla beraber 4 ay içinde Selanik'te Şam'daki Vatan Cemiyeti'nin bir kolunu kurmayı başardı. Cemiyetin adı şimdi Vatan ve Hürriyet olarak genişletilmişti. Yarım düzineyi bulan üyeleri arasında eski okul arkadaşı şair Ömer Naci ile askeri okul öğretmenlerinden 2 subay vardı. Toplantılar bunlardan birinin evinde yapılıyordu. Bu müzik seven, flüt çalan, arkadaşlarını sırtında Japon pijamasıyla karşılayan bir adamdı. En sonunda bir gece Hürriyet davasına ilk bağlılık yeminini etmek üzere burada toplandılar. Duruma uygun birkaç kahramanlık söylevinden sonra Mustafa Kemal bir kartın üzerine not ettiği cemiyetin 3 ilkesini okudu. Arkadan bir tabanca çıkarılıp ortadaki masanın üzerine kondu. Osmanlı geleneğindeki gibi Kur'an ya da subaylık şerefi üzerine değil, bu tabanca üzerine yemin edilecekti. Bu onların ihtilale bağlılıklarını ve gerekirse silaha sarılmak kararlarını belirtiyordu. Teker teker revolveri öperek and içtiler. Sonra Mustafa Kemal, "Bu silah kutsal oldu artık," dedi. "İyi saklayın, bir gün bana verirsiniz." Bu arada Mustafa Kemal'in Yafa'daki görevinin başından ayrılmış olduğu İstanbul'da duyulmuş, yakalanması için Selanik'e emir verilmişti. Bir arkadaşının uyarması üzerine Selanik'ten ayrılarak Yafa'ya döndü. Kaçmasında yardımcı olan komutan onu karşıladı ve hemen Birrüs Sabah şehrine yolladı. Buraya İngiliz-Mısır hükümeti ile Akabe Limanı konusunda çıkan bir anlaşmazlık üzerine Türk haklarını korumak amacıyla bir sınır kuvveti gönderilmiş bulunuyordu. İstanbul'un Mustafa Kemal'in hareketleri konusunda açtığı bir soruşturmaya cevap olarak düzenlenen raporda Yüzbaşı Mustafa'nın aylardır Akabe bölgesinde olduğu belirtildi. Selanik'teki subay bir başka Mustafa olsa gerekti. Osmanlı kırtasiyeciliğinin labirenti içinde dosyalar rastgele tutulur ve birbirinin aynı olan isimler de ayırt edilemezdi. Bu kargaşalık içinde böyle bir hikaye rahatça yutturulabilirdi. Akabe Türklerin elinde kaldı. Mustafa Kemal de Şam'a döndü. Şimdi sürgün cezasının kaldırılmasını sağlamak için gayet uslu akıllı hareket etmeye başlamıştı. Zamanı gelince kol ağası, ön yüzbaşı rütbesine yükseldi ve Şam'daki kurmay heyetine naklolundu. 1907 yılının güzünde de umduğu gibi Rumeli'deki 3. Ordu emrine verildi. Ama oraya geldikten sonra kıtaya değil Selanik'teki genelkurmaya atandı.